Hadis Pınarı başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan Mustafa Yüksel.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma tevfiki illa billah. Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unibe. Sadakallahul azim. Kıymetli kardeşlerim, bir Hadis Pınarı programıyla tekrar sizlerin karşısındayım. Evet, mücahede konusunu işliyorduk. Allah Resulü ne diyordu? Cehennem nefse hoş gelen şeylerle kuşatılmıştır. Cennet ise nefsin istemediği şeylerle çepeçevre sarılmıştır. Şimdi bu konuyu biraz daha açalım. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bulunduğu döneme kendimizi bir götürelim. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, biliyorsunuz ki o Mekke müşrik toplumunun kendi içinden çıkan bir insandı. Ama o peygamberin özelliği neydi? Hiçbir zaman şirke bulaşmadı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve o peygamber hiçbir zaman insanları aldatmadı. O peygamber her zaman insanlara yardım elini uzattı. O peygamber verdiği sözü tuttu. O peygambere emanet ne edildiyse onu olduğu gibi insanlara iade etti. Kısaca Muhammedül Emin lakabını aldı o peygamber. İşte böyle bir peygambere risalet geldi. Peygambere risalet gelir gelmez o Mekke'nin ileri gelen müşrikleri, yani günümüz tabiriyle liderleri, kapitalistleri, patronları, idarecileri, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a savaş ilan ettiler. Niye? Çünkü o Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onların yapmış oldukları o nefislerini ilah edinme noktasındaki her türlü söylemlerine ve davranışlarına karşı tavır koyduğu için. Şimdi dedim ya, bir insan ben Müslümanım demeyle İslam olunmuyor. Çünkü bunun ispatı gerekiyor. İspatı da ne? Vahye teslim olmak. Şimdi bakın, bunu biraz açacağım. Şimdi Ebu Cehil'i ele aldığımızda, şimdi Ebu Cehil ve etrafındakiler namaz kılıyorlar. Onların namaz kılış şekli nasıl? Islık çalarak, alkışlayarak veya. Aynı Ebu Cehil, bakıyorsunuz hac mevsimi oluyor, biliyorsunuz. Panayırlar kuruluyor ve insanlar hacca geliyor. O Ebu Cehil gelen hacılara yatacak yer veriyor, su veriyor. Bakın, bunları Ebu Cehil hep ibadet maksadıyla yapıyor. Aynı Ebu Cehil Kabe'yi tavaf ediyor. Üstelik de bu tavafı çıplak yapıyor, gece ve çıplak olarak. Niye? Bakın, düşünün şu mantığa bakın. Biz bu gündüz bu kıyafetlerimizle Allah'ın hoşnut olmadığı şeyleri yapıyoruz diye düşünüyorlar ve o Kabe'yi, Allah'ın kutsal saydığı Kabe'yi gece çıplak tavaf ediyorlar. Bunu da yaparken ibadet maksadıyla yapıyorlar. Aynı Ebu Cehil veya diğer kavimler ki Kabe'nin örtüsünü değiştiriyorlar. Bunda da yarışıyorlar birbirleriyle. Ama İslam ona Ebu Cehil diyor. Bu bir lakaptır. Ebu Cehil, yani cahillerin babası demektir. Bu Ebu Cehil dediğimiz insan kim? Mekke'nin liderlerinden. Bakın, bir lider bu adam. Mekke'nin liderlerinden. Mal elinde, mülk elinde, makam elinde, soy sop onun elinde, hükmetme noktasında onun sözü geçerli. Konuştuğu zaman birileri tarafından dinleniyor. Ama İslam ona Ebu Cehil diyor. Cahillerin babası. Şimdi gelelim o Ebu Cehil. Neden peygambere karşı çıkıyor? Çünkü peygamber onların putlarına savaş açıyor. Peki o Ebu Cehil ne yapıyor? Puta tapıyor. Yani işitmeyen, görmeyen, kendi elleriyle yaptıkları puta tapıyor. İslam bunu men ediyor. Ha Ebu Cehil dese ki tamam sen tevhid dinini getirdin, ben de bu putlarımı reddediyorum ve sana iman ediyorum. Getirdiğin dine iman ediyorum dese kurtuluşa erecek. Bakın eğer bu iş gerçekten bu kadar basit olsa, yani şunu açmaya çalışıyorum. Hani insanlar ben Müslümanım diyorlar ya, bu iş bu kadar basit değil. Eğer bir insan ben Müslümanım diyecek, ondan sonra tabire caizse, tabirimi hoş görün, kafasına göre takılacaksa, yani ben Müslümanım diyecek, hayatında namaz yok, hayatında oruç yok, hayatında zekat yok, hayatında tevhid yok. Ebu Cehil niye ben Müslümanım demesin o zaman? Çok mu zordu yani? Ebu Cehil derdi ki ben de Müslümanım derdi. Gene putlarına tapardı. Gene insanları sömürürdü. İnsanlar arasında adaletsizce davranmaya devam ederdi. Fakirin hakkını gasp ederdi. Ama Ebu Cehil şunu biliyordu. Eğer ben Müslümanım dese veya ben senin getirdiğin dine iman ettiğim dediği anda Ebu Cehil bu dediklerimin hiçbirisini yapamazdı. Çünkü küfürle iman, şirkle iman, batılla iman, yanlışla iman, zulümle iman hiçbir zaman yan yana olmaz ve olmamıştır. İşte Ebu Cehil'in nefsine bu zor geliyordu. Öyle diyor da Ebu Cehil peygamber aleyhissalatü vesselama, sen şimdi diyor peygambere bana şunu mu demek istiyorsun Bilal-i Habeşi'yi göstererek, bu zenciyle beni eşit noktaya mı getiriyorsun? Ben böyle bir dini kabul etmem diyor. Ama Kur'an'ın ölçüsünde ne var? Bismillah, inne ekramekum indallahi yetkakum diyor Allah. Sizin Allah katında değerliniz takva iledir. Yani kim Allah'a teslim olmuşsa, kim Allah'a kulluğu en güzel şekilde ifa etmişse, o Allah katında daha değerlidir. Bakın Allah'ın ölçüsünde maddiyat yok, makam yok, soy yok, sop yok. Kulluk bilinci ve onun ifası. Şimdi Ebu Cehil bunu biliyor. O yüzden o Ebu Cehil kelime-i tevhidi söylemiyor. Yani ne demiştim? Kelime-i tevhidi söylemek yaşam biçimi demektir. Yani onu yaşamına geçirmek demektir. Ama Ebu Cehil bunu yapmıyor. Neden yapmıyor? Biraz önce de söylediğim gibi, eğer kelime-i tevhidi söyleseydi makamından, belki malından, soyundan, sopundan uzaklaşacaktı. Toplumdaki belki itibarı kaybolacaktı. Çünkü toplumun değer yargısı farklı. Aynı toplum bugün de var. Bugün insanların itibar ettiklerine bakın. Malı olan, mülkü olan, soyu sopu olan, gücü elinde bulunduran ne insanlar rağbet ediyorlar. Ama bunu saydıklarımın hiçbirisi İslam'ın hayat ölçüsü değil ki. Biz kime itibar ederiz? Biz Allah'a itibar ederiz. Allah'ın salih kullarına itibar ederiz. Yani biz takvaya itibar ederiz. İşte o Ebu Cehil dediğim gibi bir takım ameller ifa etse bile, çünkü Hanif dininin kalıntıları var bu insanlarda. Bugün de insanlarda İslam dininin bir takım kalıntıları var. Yani bakıyorsunuz insanlar Allah'ın dinine savaş açıyor ve bunu ifade de ediyor. Yani gökte bir Allah'a inanıyor ama yeryüzündeki bir Allah'a inanmıyor. O Allah ki gökte, gökyüzünde her şeye gücü yetiyor ama onun inandığı Allah'ın yeryüzünde otoritesi yok, haşa. Böyle bir Allah inancı var. Bakın bu insan da eğer motif anlamında ifade edecek olursam İslami motiflerin bir kısmını hayatında taşıyor. İcabında bu adam namaz kılıyor da maalesef acama gerçek. Bu adam Ramazan oluyor, oruç tutuyor. Ramazan bitiyor, aynı adama bakıyorsun, kafa çekiyor. Kardeşim, yani Allah'ın dininin sendeki karşılığı Ramazan'ın 30 günü mü? Allah kulluğu bir yaşam boyunca sana emretmiş. Yani kulluk bir bütündür. Sen kulluğu hayatına bir bütün olarak kabul etmiyorsan senin yaptığın Allah'a kulluk değil ki. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de demiyor mu ki size ne oluyor da kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını reddediyorsunuz? Yani bu ne manaya geliyor? İnsan onuna bakıyorsun, kitaptan işine gelen varsa alıyor, hatta bunu istismar ediyor. Kendi istismar ettiği gibi Müslümanları da istismarcı diye ifade ediyor. Yani işin komedi tarafı bu. Kendisi dini istediği zaman alıyor. Dine olan kinine rağmen, Müslümanlara olan kinine rağmen, düşmanlığına rağmen ve bunu da dediğim gibi her şeyle ortaya koyuyor. Ama işine geldiği zaman o küfrettiği dinin bazı misyonlarını veya bazı değerlerini alıyor, kullanıyor. Kendisi din istismarcısı olmuyor. Müslüman olan kişi, ki sonuçta Müslümanız ki biz hata da ederiz, beşeriz çünkü, ama Müslümanın yapmış olduğu hatayı alıyor, çok büyük bir malzeme gibi kullanıyor. Ebe mübarek, sen kendine bir bak önce. Ondan sonra beni eleştir. Hani affedersiniz, halk dilinde bir tabir vardır. Tencere dibin kara, seninki benden kara derler. Yani adam dediğim gibi İslam'a ve onun bütün değerlerine hakaret ediyor. Ondan sonra oturuyor Müslüman eleştiriyor. Ona diyeceğimiz aslında kaba bir tabirle hadi git lan diyeceksin. O yüzden tekrar şu konuya döneyim. Ebu Cehil, İhsan Süreyya Sırma Hoca'nın bir kitabında okumuştum. Şöyle diyordu: günümüz Müslümanlarına baktığımda eğer bu İslam olsaydı diyor, Ebu Cehil bunlardan daha iyi Müslüman olurdu. Neden diyor bunu? Dediğim gibi, çünkü o Ebu Cehil'in de bir takım ibadet anlayışları vardı ve inanın bunu, o Ebu Cehil o ibadetlerinden ödün vermiyordu. Yani Ebu Cehil Kabe'yi bir istediği zaman tavaf edip istediği zaman bırakmıyordu. Rutin ibadetini sistematik olarak yapıyordu. Yani Kabe'yi sürekli tavaf ediyordu. O Ebu Cehil her hac mevsiminde hacılara yatacak yer veriyor, su veriyordu. Hatta bu müşrik kabileler içerisinde bir yarıştı, yarış. Kim yapacak diye. Günümüzdeki Ebu Cehillere baktığımızda ise adamın uzaktan yakın Allah'a kullukla hiçbir alakası yok. Ondan sonra da Müslümanları eleştiriyorlar. Ha şunu söyleyeyim. Allah-u Teala da İbrahim suresinde diyor ki, yanlış hatırlamıyorsam, ayeti yanlış hatırlıyor olabilirim, 42 veya 44, sakın zalimlerin yaptıklarından dolayı Allah'ı habersiz sanma diyor. Gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne kadar onları ertelemektedir. Yani bu kadar da olmaz diyesi geliyor insanın. Yani Müslümansan kardeşim, adam gibi Müslüman ol diyoruz. Eğer inkar ediyorsan, ki bu da senin özgürlüğündür. Allah bile insanı Kur'an'da şöyle ifade ediyor. Dileyen iman etsin diyor, dileyen kafir olsun diyor. Bak Allah bu iradeyi veriyor bize. Ama Müslüman olursan da kaliteli Müslüman ol. Kafir oluyorsun da şahsiyetli kafir ol kardeşim. İzzetli kafir ol bari. Yani siz Müslümanlardan şunu bekliyor musunuz? Müslümanları yargılarken ne diyorsunuz? Müslüman doğru sözlü olmalıdır. Müslüman yalan söylemez. Müslüman emanete ihanet etmez. Müslüman verdiği sözü yerine getirir. Sen bunu Müslümandan bekliyorsun da sen inkar eden bir insan olarak bu Müslümandan beklediğin vasıfları kendinde görüyor musun? Bakın, maalesef göremiyorsunuz. Yani her şey Müslümanların üzerine kurulmuş. Tabiri caizse Müslümanlar günah keçisi. Kardeşim, Müslüman dediğiniz insan da sonuçta bir beşerdir. Ben Mustafa Yüksel olarak Allah'a iman etmiş bir insanım. Ama ben Mustafa Yüksel olarak hata edebilirim. Zaman zaman nefsim bana galebe çalar, günah da işleyebilirim. Ben melek değilim ki. Ama olmaz. Müslüman hata edemez. Müslüman günah işleyemez. Müslüman ne yapmalıdır? Melek gibi olmalıdır. Ama kendisi her türlü tabiri caizse, tabirimi hoş görün, haltı işleyebilir. Ama problem şurada. Problem Müslümanlığı ifa eden insanlardaki dik duramama olayında. Dik durmayı becerecek Müslümanlar. Ha, bunu becerdiğimiz takdirde Allah'ın yardımı da bizimle olacaktır. Ama biz taviz verdiğimizde veya Allah'ın dinini yaşarken yanlış örneklik ortaya koyduğumuzda, Allah'ın hak olan vahyini insanlara götürürken tabiri caizse eğip büktüğümüzde, o zaman Allah bizimle olmayacaktır. Evet, konuyu biraz açtım ama zannedersem önemliydi. Evet, dediğim gibi cehennem insanın nefsine hoş gelen şeylerle dolu veya kuşatılmış. Cennet ise nefsin istemediği şeylerle. Yani Ebu Cehil dediğim gibi iman etse, inanın aslında çok da kolay bir şey. Yani Allah'a iman ettim diyorsun ve her şeyi bitiriyorsun. Ama işte imanın öyle bir şey olması gerekiyor ki, o yüzden iman kavramını açıyorum. Yani iman şudur. İman Allah'a teslimiyettir. İman Allah'a tevekküldür. Yani cahiliyeden, şirkten, küfürden, batıldan, Allah'ın hoşnut olmadığı ama nefsimizin hoşnut olduğu her şeyden arınmaktır. Beraat etmektir. Bu zaten bir insanın kalbine yerleştiği zaman dünya ve dünyaya ait olan her şey insanın gözünde inanın bir nokta değerindedir. Hatırlayacaksınız, geçen hafta Allah Resulü ile ilgili bir hadis aktarmıştım. Bir misafir geliyordu Hazreti Ayşe validemize. Yeri geldiği için önemli. Bakıyor ki Allah Resulü'nün yatağını görüyor, bir aba. Evine gidiyor kadıncağız. Allah Resulü'ne yün bir yatak getiriyor. Allah Resulü eve döndüğünde yatağı görüyor. Soruyor Ayşe validemize, ya Ayşe bu nedir? Falan arkadaşım getirdi diyor. Allah Resulü diyor ki, ya Ayşe onu gönder. Ertesi gün bakıyor Allah Resulü gene aynı yatağı yerinde görüyor. Ya Ayşe onu gönder diyor. Üçüncü gün bakıyor ki aynı yatak yerinde diyor. Ya Ayşe onu gönder diyor. Allah'a yemin ederim ki ben isteseydim şu dağlar benimle altın ve gümüş olarak yürürdü diyor. Yani şunu diyor Allah Resulü, ben yeter ki isteseydim dünyaya ait bir şeyi Allah'tan, Rabbim her şeyi bana verirdi. Ama o Allah'ın Resulü şunu biliyordu. Ahiret hayatına karşılık dünya hayatının nimetleri okyanusa parmağınızı daldırırsınız. Parmağınızı çıkarttığınızda parmağınızda ne kalıyorsa odur işte. O yüzden kıymetli kardeşlerim, baki olan ve gerçekten o zaman nefsimizin hoşuna gidecek şeylerin var olduğu cennet için, Allah rızası için çalışalım. Nefsimize ve şeytana galebe çalalım. Ve inşallah Allah'ın rızasını kazanalım. Ebu Abdullah Huzeyfe İbnül Yaman radıyallahu anhuma şöyle dedi. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında namaz kıldım. Bakara suresini okumaya başladı. Ben içimden herhalde 100 ayet okuyunca rükû eder dedim. O 100 ayetten sonra da okumaya devam etti. Ben yine içimden bir bu sure ile namazı bitirecek dedim. O yine devam etti. Bu sureyi bitirip rükû eder dedim, etmedi. Nisa suresine başladı, onu da okudu. Sonra Ali İmran suresine başladı, onu da okudu. Ağır ağır okuyor, tesbih ayetleri gelince tesbih ediyor, dilek ayeti gelince dilekte bulunuyor. İstiaze ayeti geçince Allah'a sığınıyordu. Sonra rükûya gitti, Sübhan Rabbiyel Azim dedi. Rükûda aşağı yukarı ayakta durduğu kadar uzun durdu. Sonra Semiyallahu limen hamide, Rabbena lekel hamd dedi ve kalktı. Hemen hemen rükûya yakın uzunca bir süre ayakta durdu. Sonra secdeye vardı ve Sübhane Rabbiyel Ala dedi. Secdesini aşağı yukarı kıyamı kadar uzattı diyor. Bu hadisi Müslim Misafirun bahsinde rivayet etmiştir. İşte Allah Resulü'nün ibadetinden bir örnek daha. Tabi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hadise baktığımızda hemen hemen neredeyse Kur'an'ın yaklaşık herhalde tahminim onda birini okumuş gibi. Buradan o sonuç çıkıyor. Bir namazında. Bir tek namazında. Ha bu şunu aklımıza getiriyor. Allah Resulü geçen haftaki okumuş olduğum hadiste diyordu ya, Hazreti Ayşe validemiz topukları şişinceye kadar namaz kılardı. Yani Allah Resulü fert olduğu zaman, yani tek başına namaz kıldığı zaman namazını bu şekilde kılarmış. Yani Bakara suresi, Nisa suresi, bakın okuyor hepsini. Üstelik yani Allah Resulü hadiste de sahabinin belirttiği gibi anlaya anlaya, sindire sindire okuyor. Bu neyi ifade ediyor? Şunu ifade ediyor. Allah-u Teala'nın Rabbine yaklaşmak noktasında eline geçen her fırsatı en güzel şekilde değerlendirdiğini ortaya koyuyor. Yoksa biz şunu biliyoruz ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam cemaate namaz kıldırdığında ise hiçbir zaman namazı uzatmazdı. Hatta bu konuyla ilgili bir hadis de var. Namazı uzatan bir sahabeye de Allah Resulü'nün kızdığına şahit oluyoruz. Fitneci misin diyor. Sebebi ne? Çünkü o cemaat içerisinde yaşlı olan var, hasta olan var veya acele bir yere yetişmesi gereken var. Yani bir topluluğa namaz kıldırıyorsanız tabii ki rükûsunu, secdesine, kıyamına riayet ederek namazı seri bir şekilde kıldırmanız. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Rabbi ile baş başa kaldığında ise ibadetlerini mümkün olduğu kadar riayet ediyor kurallarına. Üstelik de bunu uzatarak yapıyor. Yani daha yaklaşmak için Rabbine ibadetini uzun tutuyor. Biz de ibadetlerimiz inşallah bu kadar uzun olmasa bile en azından namazımızda ve diğer ibadetlerimizde gerçekten bu bilince ve şuura sahip olarak kılalım. Bu da bizim için yeterlidir. Evet kıymetli kardeşlerim, inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çünkü uzun bir konu bu. Her zaman olduğu gibi programımı kapatırken Allah'ın selamının, rahmetinin ve bereketinin sizlerin ve bizlerin üzerine olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Ve sizleri Allah'a emanet ediyorum. Selamun aleyküm.
Mustafa Yüksel'in hazırlayıp sunduğu Hadis Pınarı'nı dinlediniz.